Ayrım 21.
Aradaki farkın başta gelen nedeni ise şu. Araplarda tek tanrılığa geçiş ile devlete sıçrayışın çakışması yüzünden İslam, Hristiyanlığın tersine daha baştan bir devlet dini olarak doğdu. Bir başka deyişle İslam'da devlet daha baştan başlayarak yeni dinin devletiydi ve devletten ayrı bir dinsel makam yoktu. Selçuklarla beraber bir süre görülen halife hükümdar ayrılığı, batıdaki kilise devlet ayrılığı kadar derinleşmedi hiçbir zaman. Ve hiçbir zaman iki ayrı yönetim, iki ayrı yargı, iki ayrı vergileme olmadı İslam dünyasında. Söz konusu ayrılığın bulunduğu dönemlerde bile halife de, hükümdar da dinsel temele dayanan tek bir iktidarın iki ayrı parçası olarak işlev gördüler. İktidar, Allah'ın iktidarıydı her zaman. Kısacası, Hristiyan dünyasında kilise devlet ayrılığı, reform için elverişli bir ön zemin yaratmış oldu. İslam dünyasında ise, iktidarın ayrım kabul etmez dinsel niteliği, reformu güçleştirmiş, uzlaşmalara dayanan çözümleri zorlaştırarak, kesin sonuçlu mücadeleleri zorunlu kılmıştır. Hristiyan dünyasında reform, başından beri yan yana bulunan iki iktidardan, sonuçta dünyasal olan yararına bir takım düzenlemeler yapılması biçimini almıştır. İslam'da ise dinsel ve dünyasal iktidar ayrımı yoktu ki, dünyasal iktidar yararına düzenlemeler yapabilme mümkün olabilsin. İslam'da iktidarın bu niteliği, Türkiye'de halifeliğin kaldırılmasının söz konusu olduğu sıralarda da gündeme getirilmiştir. Nitekim Atatürk, hilafet demek, idare hükümet demektir diyordu. Halifeliğin kalmasını savunanlar da ters yönden aynı kanındaydılar. Yine Atatürk, söylevinde bunlarla ilgili olarak şöyle der. Meclis, 1 Kasım 1922 günlü kararıyla kişisel egemenliğe dayanan hükümet biçiminin 16 Mart 1920'den başlamak üzere ve sonsuz olarak tarihe karıştırdığını bildirdikten sonra bir takım Şükrü hocalar halifelik demek hükümet demektir. Halifeliğin haklarını ve görevlerini ortadan kaldırmak hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde değildir savını ortaya atmışlardı. Meclisin, ulusun kaldırdığı kişisel egemenliği halifelik makamında sürdürmek ve padişah yerine halifeyi koymak kuruntusuna düşmüşlerdi. Açıkça görüldüğü gibi, dinsel temele dayanan iktidarı savunanların uzlaşmaya hiç niyetleri yoktu ve kesin sonuçlu bir kapışmayı bizzat onlar dayatmaktaydı. Hristiyan dünyası ise yaşamın her alanında adım adım gelişen bir mücadeleye sahne oldu. Bir dizi kavga ve uzlaşma, daha büyük kavgalara, daha büyük çözümlere zemin hazırladı. O yüzyıllara baktığımızda her kavgadan sonra kilisenin bir adım geri çekildiğini ve yeni bir mevzide tutulmaya çalıştığını görüyoruz. Dinsel ideoloji ile akılcı ve bilimsel düşünceler arasındaki mücadelede de böyle bir gelişme seyri izledi ve yüzyıllar sürdü. Yaratılış, evrim kuramı, dünyanın ve evrenin yapısı, yazgı gibi konulardaki mücadeleler 19. yüzyıla kadar olan dönemde korkunç çatışmalara konu oldu ve aklın zaferiyle sonuçlandı. İslam dünyasında ise ne dünyanın yuvarlaklığı, ne güneş sisteminin yapısı ve evrenin sonsuzluğu, ne yaratılışın 6 gününe karşı evrim kuramı, ne doğa olaylarının niteliği, ne de dünyanın her yanının keşfedilmesiyle sayıları ve kapladıkları alan hakkında kesine yakın bilgiler edinilen, hayvanlar alemi gerçekliği ile Nuh'un gemisinin olası büyüklüğü arasındaki uyuşmazlık tartışıldı. Açıkça görülüyor ki, dinde reform, yalnızca Hristiyanlığın tarihsel gelişmesi içinde özel bir takım koşulların sonucu olarak gerçekleşmiştir. İslam ise, kendine has kim özelliklerin yanı sıra, uyanışını tarihsel olarak Hristiyanlığın reform döneminden farklı koşullar içinde yaptığından, ister istemez başka bir gelişme seyri izleyecektir. Nasıl? Konuya açıklık getirmesi bakımından ekleyeceklerimiz. Fransız devriminin katkısı. Batı'da reform döneminin başlangıcında ne burjuvazinin kilise karşısında üstünlük sayılabilecek bir gücü vardı, ne de kilisenin burjuvazinin isteklerini bastırabilecek gücü. O yüzdendir ki reform, Orta Çağ düşüncesinden, dinsel dogmalardan kesin bir kopuş değildir. Adından da anlaşılacağı gibi sadece bir reformdu yapılan. Kilise egemenliğinin, özellikle de Roma Kilisesi'nin egemenliğinin söz konusu olduğu bir düzende, burjuvazi ile ulusal devletlerin başında bulunan feodal aristokrasiler yararına bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ne var ki kilise, devletin ve siyasal yaşamın bir parçası olmayı sürdürmüştür. Sosyal yaşamda ise eskisi gibi olmasa da ağırlığını yine korumuştur. Gerçekten reformda geçirse hemen bütün Batı ülkelerinde belli bir mezhep, Katolik, Protestan, Anglikan ve benzeri devletin resmi dinidir hala. Dinsel konular ile devlet birçok yerde iç içedirler. İngiliz ve İsveç krallarının aynı zamanda ulusal kiliselerinin de başı durumuna gelmeleri bir örnektir buna. Bilimsel çalışmalar ve düşünceler reformla beraber yavaş yavaş daha özgürce dile getirilmeye başlanmış olsa da önemli ölçüde dinsel dogmaların baskısı söz konusudur hala. Öyle de olsa o sıralarda sosyal gelişmeye önderlik eden burjuvazi, ilerlemenin önünde engel oluşturan kiliseye ve onun ideolojisine karşı devrimci bir tutum içindeydi. Tutuculuk burjuvaziden uzaktaydı henüz. Bundan dolayı burjuvazi tam bir sosyal gelişme adına hem devletin hem de bir ölçüde toplumun ve bireyin din karşısında özgürlüğünü sağlamaya yönelik bir laiklik programını da adım adım ortaya koymaya başladı. Fransız devrimiyle doruk noktasına varacaktır bu gelişme. Gerçekten Fransız devrimi gerek düşünce gerekse uygulama alanında kiliseye karşı verilen mücadelede tarihsel bir dönemeçtir. Burjuvazi devrimci olduğu dönemde kilisenin ideolojisine karşı mücadele içinde kendi dinini oluşturuyordu bir yandan da. Nasıl daha önceki dinler sosyal yaşamı düzenliyor, birer olumlu ve olumsuz değerler sistemi ortaya koyuyor, ödül ve ceza mekanizmaları oluşturuyor idiyseler, burjuvazi de her alanı kapsayan bir ideolojik bütünlük içinde, deyim yerindeyse kendi diniyle ortaya çıkıyordu. Ünlü düşünür Jean-Jacques Rousseau da toplum dinidir, bu yeni dinin adı. Rousseau şöyle tanımlıyordu onu. Kuralları yalın, az sayıda açıklamalara ve yorumlara yer vermeyecek kadar belirli olmalı. Her şeye gücü yeten, akıllı, iyiliksever, her şeyi önceden gören, yardımsever bir tanrının varlığı. Doğruların mutluluğu, kötülerin ceza görmesi, toplum sözleşmesinin ve yasaların kutsallığı. Görüldüğü gibi Rousseau'nun toplum dini toplumca belirlenen ve yine toplumca gerekli görüldüğünde değiştirilen yasalar ile bu yasalara bir saygıydı sonuçta. Bir başka deyişle din bir toplum sözleşmesiydi. Böylece din gökten yere indirilmiş oluyordu. İşte Fransız devrimi din ile ilgili olarak bu düşüncelerin de uygulanmasıdır bir yerde. Kilise dininin devlet ve toplum yaşamının dışına atılması, kiliselerin aklın tapınakları haline getirilmeleri, akla en büyük kutsallığın tanınması, devletin resmi dininin olmadığının ilan edilmesi, bütün bu uygulamalar Rousseau'nun ve öteki aydınlanmacıların düşüncelerinin sonuçlarıydı. Gerçekten Fransız devrimi, devrimci burjuvazinin yükselen hareketinin doruğuydu. Burjuvazinin devrimciliğinin doruğu da diyebiliriz buna. Böylece mülkiyet sahibi bir sınıf olarak gidilebilecek yere kadar gidilmişti. Hatta biraz ileride gidilmişti. Varılan noktada burjuvazinin sınıf çıkarlarını tehdit eden bağımsız halk hareketi başlıyordu. 1793'ün Jokobenleri ve arkasından Babayev hareketi burjuvazinin kabul edemeyeceği bir yerdedir. İşte bu nokta burjuvazinin tutuculaşmaya başladığı noktadır. Çünkü sosyal gelişmenin bayrağı yavaş yavaş başka ellere geçiyordu. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde sosyalist düşünce ve hareket devletin yanı sıra toplumun ve bireyin de dinsel ideolojisi karşısında tam özgürlüğünü savunan programıyla din konusunda da devrim Fransızının ve Jokobenlerin mirasını üstlenip daha da ileri götürüyordu. 19. yüzyıl ile 20. yüzyıldaki sosyal atılımların incelenmesi aradaki sürekliliği gösterir. Sözü yeniden Fransız devrimine getirelim. Burjuvazinin Jacobin iktidar döneminde din konusunda benimsediği tavır yukarıda belirttiğimiz tıkanış yüzünden daha sonra sürdürülemedi. Birçok noktada tekrar geriye dönüldü. Öyle de olsa din ile devletin birbirinden kesin olarak ayrılması Fransız devriminin bir kazanımı olarak kaldı. Bir başka deyişle insanlık 16. yüzyılın reformcu çözümünden daha ileri bir çözüm bulmuş oluyordu. Bundan dolayıdır ki daha sonraları bu konuda bir adım atmak isteyen her hareket Fransız devriminin bu kazanımına sarılmıştır. Sorunun açıklanışını başka bir açıdan da dile getirebiliriz. 16. yüzyılın Avrupa'sında reform yanlıları toplumsal mücadelede bir kutuptalar. Aynı yüzyılda eşitlik özleriyle patlak veren köylü hareketinin geleceği yoktu. Ne toplumsal koşullar böyle bir özlemin gerçekleşmesi için yeterliydi, ne de baş kaldıranların ilk Hristiyanlığın ilkel eşitçiliğine ve Hristiyanlık öncesi Avrupa'sındaki kabile eşitçiliği özlemine dayanan ütopik programları gerçekçiydi. Onlar çok daha sonra gelecek sosyal devrimlerin habercileri oldular yalnızca. Başka bir deyişle 16. yüzyıl Avrupa'sında geleceğin temsilcileri reformculardı. Ne var ki reformcular toplumların devrim çağına adım atmalarıyla geleceklerini de kaybettiler. Bir ara akım haline döndüler ve zaman zaman sonuçsuz kalan bir takım girişimlerin sahibi olmaktan öteye gidemediler. Önemli olduğu için tekrarlayalım. Fransız devrimine kadar burjuvazi, dinsel ideoloji ve sistemin karşısında kendi ideoloji ve sisteminin insanlığın nihai kurtuluşunu sağlayacağına inanmıştı. Öyle olduğu için de dinsel ideolojiye cesaretle karşı çıkıyordu. Ne var ki burjuvazi, 19. yüzyıldan başlayarak bu inancını kaybetti. Gelişmeler, bu yeni sınıfın bütün insanlığın değil, sadece kendi kurtuluşuna giden yolu açtığını gösterdi. Öte yandan, burjuvazinin yeni muhalifleri, başta sosyalistler, her türlü sömürüye son vermeyi amaç edinen programlarla ortaya çıktılar. Tutuculaşan burjuvazi, sosyalist düşüncenin oluşturduğu tehlike karşısında, daha bir yüzyıl önce can düşmanı olduğu kiliseyle bağlaşıklığa gitti. Niçin? Çünkü burjuvazi, devletin din karşısında özgür kılınmasıyla amacına ulaşmıştı. Ancak bireyin ve toplumun dinsel ideoloji karşısındaki bağımlı durumunun sürmesinde de yerleşik düzenin değişmemesi açısından yarar görmekteydi. Eklemiş olalım. Burjuvazinin dinsel ideoloji ve dinsel güçlerle bağlaşıklığını emperyalizm çağında ezilen ülkelerde daha belirgin biçimde görüyoruz. Gerçekten dinsel ideolojiye en ufak bir eleştiri bile getirilememektedir artık. Öte yandan yine bu ülkelerde burjuvazinin önderliğinde gerçekleşen ve sosyal bir devrime de yönelen kurtuluş savaşları emperyalizme karşı cephenin öğeleri olmuşlardır. Öyle olunca da bu hareketlerin din konusundaki tutumları yerleşik düzenin sürmesinde çıkarı olan emperyalist burjuvazinin ve onun bağdaşığı durumunda olanların ya da geri ülkelerde varlıklarını önemli ölçüde hala sürdüren kapitalizm öncesi güçlerin tutumlarının zıttıdır. Başka bir deyişle, bu hareketlerin benimsediği tutum, devrimci burjuvazinin geçmişteki tutumu, yani Fransız devriminin tutumu olmaktadır. İşte, bir yerde ulusal nitelik taşıyan uyanış sürecine, 19. yüzyılın ikinci yarısıyla, 20. yüzyılda giren İslam dünyasının neden batıda olduğu gibi bir reform yaşamadığını bu koşullar içinde değerlendirmek gerekiyor. Uyanan İslam dünyasını etkileyen düşünceler, Avrupa'da 18. yüzyıl aydınlanma hareketinde ete kemiğe bürünen 19. ve 20. yüzyıllarda büyük sosyal devrimlere yol açan ve bu devrimlerle daha da güçlenen düşüncelerdi. Bir başka deyişle, İslam dünyası bu sorunlar üzerinde düşünmeye başladığında, dinde reform bir seçenek olmaktan çoktan çıkmıştı. Bir yanda dinsel ideoloji ve kurumların olduğu gibi kalmasını savunan emperyalist burjuvazi, onunla işbirliği edenler ve her türlü sosyal değişmeye karşı çıkan güçler vardı. Öte yandan ise sosyal ilerlemeden yana güçler bulunuyordu. Bu iki akım arasında bocalayanlar geçici olgular olarak kalmaya mahkumdurlar. Nitekim 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Cemalettin Afgani ve çömezleriyle bizde İslam mecbuası çevresinin aklı üstünlük tanımaları, geleneklerle aklın çatıştığı noktalarda aklın yeğlenmesini önermeleri, dinin ulusallaştırılması ve boş inançlardan arındırılması gerektiği yolundaki düşünceleri bundan dolayı fazla yankı bulamadı. Böylece İslam dünyasındaki en büyük sosyal atılım olan Türkiye'deki Cumhuriyetçi laik devrim, 16. yüzyılın reformcu çözümlü değil, devrim Fransa'sının alabildiğine köktenci çözümlü benimsedi. Tanrı'nın gölgesi, halifenin saltanatını yıkarak kurulan Cumhuriyet Türkiye'si, devrimci bir tutum ortaya koydu. Onun bu konudaki uygulamaları, Jean-Jacques Rousseau gibi aydınlanmacıların düşüncelerinden ve devrim Fransa'sından önemli izler taşımakta. Öte yandan gerçek çözümün laiklikte olduğunu gözler önüne sermektedir. Gerçek çözüm laikliktir dedir. Konunun hemen başında şunu belirtmeli. Türkiye din konusunda Cumhuriyeti kuranların köktenci tutumuna birdenbire gelmedi. 19. yüzyılda başlayan ve Tanzimat hareketinden sonra hızlanan arayışların ve bir dizi denemenin ulaştığı son aşamadır bu. Nasıl? Gerçekten bizde ilerici hareketin ilk temsilcileri olan genç Osmanlıların din konusundaki anlayışları reformcu bir anlayıştı aslında. Bu aydınlar liberal düşüncelerini ve Batı dünyasına özlemlerini İslam'ın ilkelerine uygunmuş gibi göstermeye çalışıyorlardı. Örneğin biat, onların sözlüğünde halkın hükümranlık haklarını hükümdara, kendilerini yönetmesi için vermesi anlamına geliyordu. İçtihat, parlamento yasaması, meşveret, demokrasi, ilim de bilim demekti. Bu terimlerin geçmişte gerçekten bu anlamlara geldiğini içtenlikle düşünenler vardı. Kimisi ise yüzyılların yerleşmiş inançlarına açıkça karşı çıkmadıkları için yeni düşünceleri de bu biçimde savunabiliyorlardı. Ne var ki genç Osmanlıların karşısında söz konusu kavramları asıl içerikleriyle savunan dinci çevreler bulunuyordu. Ne olursa olsun dine yeni bir içerik kazandırma istemleri bir özlem olmaktan ileriye gidemedi. Arkadan gelen Abdülhamit yönetimi bu yöndeki çabalara büyük bir darbe indirdi. O dönemde meşveret, biat, ümmet, içtihat gibi kavramlar asıl içerikleriyle İslamcılarca yaşama geçirildi. Tanzimattan sonra dinde reform anlayışının yanı sıra din ve devlet işlerinin birbirinden bütünüyle ayrılması anlamında laik bir anlayış da doğmaya ve gelişmeye başlamıştı. Belli ölçülerde, Şinasi de ilk savunucusunu gördüğümüz laik anlayışı, daha sonraları Ali Suavi ve yüzyılımızın başlarında da Tevfik Fikret savundu. Ne var ki dönemin din konusundaki egemen anlayışı reformcu anlayıştı. Abdülhamid'in iktidardan uzaklaştırılmasından sonra bu görüşlerin yeniden canlandığına tanık oluyoruz. İkinci meşrutiyet yıllarında dinde reformu savunan çeşitli çevreler görüyoruz. Dinde reform isteğinin en çok yandaş topladığı dönem bu dönemdir. Türkçüler, Batıcılar ve İslamcılar arasında reformdan yana olanlar vardır. İçtihat ve İslam Mecmuası gibi dergiler genişliğine tartıştılar bu konuyu. İçtihat dergisinde Abdullah Cevdet gibi Batıcılar kendi görüşlerini İslam'la uzlaştırarak savunmaya çalışıyorlardı. Muhammed Abduh gibi Arap dünyasından Musa Carullah gibi Rusya Türklerinden İslam düşünürlerinin görüşlerine de yer veriliyordu dergide. Yayınlanan yazılarda genellikle içtihat özgürlüğü üzerinde duruluyor, İslam'ın gelişmeden yana olduğu işleniyor, yazgıya inanışın, tevekkül ve miskinliğin doğuyu geri bıraktırdığı savunuluyor ve kadını toplum yaşamının dışına bırakmanın yanlış olduğu belirtiliyordu. Ne var ki dinde reform konusunda asıl etkili görüşler İslam mecmuası çevresinde toplanan Ziya Gökalp ve arkadaşlarına ait görüşlerdir. Gökalp'in İslamiyet'in Türkleştirilmesi olarak özetleyebileceğimiz reform programının uygulanması amacıyla İttihat ve Terakki döneminde bir takım adımlar da atılmıştır. Ziya Gökalp ve arkadaşlarının önerdiği din reformu, Türklerin din anlayışında, eğitim sisteminde ve hukukunda kendi törelerine ve sosyal vicdanına göre bir dizi yeniden düzenleme biçimindeydi. Kur'an'ın ve ibadetin Türkçeleştirilmesi isteniyor ve dinde reformun İslam'a aykırı olmadığı da ileri sürülüyordu. İnancın temeli olan tevhid, Allah'ın birliğine inanmak değişmeyecek, ancak şeriat sosyal olduğu için değiştirilebilecekti. Şeriat yerine